Sayın Binnaz Toprak, Türkiye'de insan hakları ve vatandaşlık haklarının durumu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Reyhanlı'da saldırı sonrası medya yasağı geldi. Bugün de Reyhanlı olayının ertesinde Ankara'da yapılan gösteriye sert bir müdahale geldi. Bize neler söyleyebilirsiniz?
Ben şunu söyleyeceğim ve bunu sırf muhalefet partisi milletvekili olarak söylemiyorum, bir vatandaş olarak söylüyorum. Ben gerçekten Türkiye'deki insan haklarının kaygı verici olduğunu düşünüyorum. Giderek otoriterleşen bir hükümet var, daha doğrusu bir başbakanımız var ve bugün artık hükümeti eleştirmek, hele hele başbakanı eleştirmek imkansız hale gelmiş vaziyette. Yani bu işte son polis şiddeti göstericilere karşı ilk bir şey değil. Bu herkese karşı yapılıyor. Yani bu işçiler olsun, öğretmenler olsun, atanmayan öğretmenler, işte Silivri'deki davayı takip edip bunu protesto edenler olsun, öğrenciler olsun, kim olursa olsun polis aşırı şiddet kullanıyor. Bir kere bu bir. İkincisi, hakikaten de bugün Türkiye'de ben düşünce özgürlüğü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fikrimi söyleyen herkes şu veya bu şekilde tabii o meşhur terörle mücadele kanununun içine sokulup çok büyük cezalarla yargılanıyor. Yani savcıların istediği uzun süreli hapis cezalarıyla yargılanıyorlar. Yani örnek verecek olursam, mesela ben bu HOPA davasını takip ettim. Geçen sene 26 tane üniversite öğrencisi 6 aydır içerideler ve başbakan kampüslerine geldiğinde protesto etmişler diye, bir de bir bakana yumurta atmışlar diye 48 yılda yargılanıyor bu çocuklar. Yani birinci, ikinci sınıf 20-21 yaşında öğrenci bunlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu hakim 48 yılı verecek demek değil. Ama gözdağı veriyor tabii protesto içini belli eden herkese. Medyadan çok sayıda önemli insan işini kaybetti. Eleştirel bakıyor diye hükümete. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ki burada medya patronlarının da suçu var. İşte baskı olunca atıyorlar bu insanları işten. Doğru, evet, medya patronlarının da suçu var ama Türkiye'de yaşayan herkes şunu da biliyor ki bunun gerisinde aslında hükümetin tavrı yatmakta. Dolayısıyla özellikle insan hakları konusunda da, temel hak ve özgürlükler konusunda da çok ciddi sorunlar olduğunu ben düşünüyorum. Türkiye'de farklı kimlikte olan herkes ötekileştiriliyor. Yani ben işte Amerika'ya bu LGBT haklarıyla ilgili verdiğim bir önerge üzerine bir ödül almaya geldim. Bir insan hakları örgütünden LGBT haklarıyla uğraşan, LGBT haklarıyla uğraşan. Ve tabii LGBT bireyler başta olmak üzere sadece ailelerinden değil polisten de şiddet görüyorlar, tacize uğruyorlar. Halklar şiddet görüyorlar. Mahkemeler bu şiddete karşılık indirim uyguluyor. Arkadaşım Yasemin Öz bunu daha iyi anlatacaktır. Ama Aleviler de aynı şekilde, Romanlar da aynı şekilde, işte Anadolu'nun çeşitli kentlerinde okuyan Kürt öğrenciler de öyle. Ve de mevcut sisteme ve mevcut hükümete itiraz eden herkes bugün şiddete uğramakta. Gerçekten kaygı verici bir tablo var. Üstüne üstlük bu yeni anayasa çıkmaza girmiş vaziyette. Başbakan biliyorsunuz biz kendi anayasamızı yapacağız diyor. Ne biçim bir anayasa olacağını doğrusu ben çok merak ediyorum. Özgürlükçü olmayacağına eminim. Çünkü başkanlık sistemini getirmek istiyor ve getirmek istediği başkanlık sistemi her ne kadar Sayın Burhan Kuzu işte Amerikan sistemidir, çok iyidir falan diye bunun propagandasını yapsa da detaylarına baktığınızda Cumhurbaşkanı olacak kişiye müthiş yetkiler geliyor. Amerika'nın kendi tarihinden kaynaklanan, özgürlük ortamından kaynaklanan çok farklı bir modeli var. Evet. Böyle bir model Türkiye'de yok. Olmasına da imkan yok. Yani bu düşünce özgürlüğü kısıtlamalarıyla, gösteri yürüyüşlerinin kısıtlamalarıyla vesaire olmasına da imkan yok. Ve çok kısa sürede bu bizi demokrasiden iyice ne uzaklaştıracaktır. Zaten ben siyaset bilimciyim. Yapılan bütün araştırmalar da siyaset biliminde Türkiye üzerine değil, bütün dünya ülkelerinin üzerine yapılan araştırmalar kantitatif olarak şunu ispatlıyor ki Amerika Birleşik Devletleri dışında başkanlık sisteminin geldiği, getirildiği her yer kısa sürede demokrasinin ömrünü bitiriyor. Yani Sayın Başbakan bir şey bilmeden konuşuyorlar falan diyor ama hiç de öyle değil. Çok sayıda insan, siyaset bilimciler başta olmak üzere bu başkanlık sisteminin sorunlarını gayet iyi biliyor ve yani o tür bir propagandanın da yetersiz olduğunu da biliyoruz. Evet. Hani bunlar bilmiyor, ne dediklerini bilmiyorlar, cahiller falan laflarının. Ben saygı verici buluyorum Türkiye'deki evet. durumu. Her açıdan saygı verici buluyorum. Ve de bu sadece şey düzeyinde değil, halk düzeyinde değil. Bu ötekileştirme, dışlama, alay etme, şiddet uygulama, farklı bireylere karşı LGBT bireyler başta olmak üzere ama dediğim gibi başka kategoriler de var. Sadece halk düzeyinde değil, hükümet düzeyinde de. Bu insanların büyük bir çoğunluğu iş bulamıyorlar mesela. Yani bugün eğer siz o İslami koalisyona diyelim ki tırnak içinde dahil değilseniz gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yerlere gelebilmeniz mümkün değil. Şimdi şu denebilir, geçmişte de bunlar olmadı mı? Geçmişte de İslamcılar dışlanmadı mı? Evet dışlandı, ben o zaman da onu protesto ediyordum. Bu da bir gerçek. Ama yani bunun da bir sonunun gelmesi lazım. Böyle her gelen hükümet, her gelen iktidar geçmişin kinini, intikamını almaya çalışacak olursa Türkiye'nin hali ne olur? Ve bunu başbakan kendi diliyle de ifade ediyor. Biz işte dindar ve de kindar, yani inanılmaz bir söz. Bu kindar bir nesil yetiştireceğiz evet. diyor. Evet. Kindar nesil yetiştirmek demek Türkiye halkının birbirine girmesi demek aslında. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani saygı verici bir ortam evet. var ve de bunu durdurabilmek de şu noktada çok zor gözüküyor.
Anlıyorum. Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları devam ediyor ancak 1 Temmuz'a kadar bir süre tanındı.
Evet, oradan yani 1 Temmuz'a kadar bitmesinin imkan ve ihtimali yok. Çünkü pek çok konuda bu 4 parti anlaşamıyor.
Evet.
Yani bizim verdiğimiz önergelerin bir kısmını AKP kabul etmiyor. İşte ortak diyelim ki 3 partinin kabulleneceği şeyi MHP kabul etmiyor veya işte ne bileyim biz kabul etmiyoruz falan. Dolayısıyla ben şahsen, benim şahsi kanaatim, o komisyondan kısa sürede bir şey çıkabileceği tanısında değilim. Türkiye'de siyasetin normalleşmesi lazım, bir konsensüs oluşabilmesi lazım temel ilkeler üzerinde. Bu da zaman alıcı bir şey. Yani bakın, sivil bir anayasa işte böyle bir ay verdim, iki ay verdim, sekiz ay verdim yapmadınız, ben kendi anayasamı yapacağım demek de olmaz. Bazı ülkeler 6 yıl üzerinde uğraştı, 7 yıl üzerinde uğraştı bunun.
Evet.
Demokratikleştikten sonra yeni bir anayasanın. Yani acelemiz nedir? Bilmem kaç yıldır 82'den bu yana bu anayasayla yaşıyoruz. Madem ki böyle bir komisyon kurulmuş, o zaman bir ortak aklın çıkması için gayret göstermek lazım. Ama öyle bir gayret yok ki, giderek daha fazla polarize oluyor, daha fazla kutuplaşıyor Türkiye ve politika.
Evet.
Şimdi tepedeki politika bu kadar kutuplaşınca tabii halka da yansıyor. Bu halk da kutuplaşıyor. Yani bunun sonu nereye varacak ben bilmiyorum.
Anlıyorum. Sayın Minnas Toprak, çok teşekkür ediyoruz bizle görüştüğünüz için.
Ben çok teşekkür ederim.